Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Programımızı takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Geçtiğimiz 2 veya 3 hafta boyunca Libya konusunu masaya yatırmış ve vakit buldukça, dilimiz döndükçe bu konuyu konuşmaya devam edeceğimizi aktarmıştık. Bugün de o 3 programın devamı niteliğinde bir program inşallah olacak. Libya'yı 20. yüzyıldan günümüze, 20. yüzyılın başlarından, 21. yüzyılın başlarından daha doğrusu. Pardon, 20. yüzyılın başlarından, 20. yüzyılın başlarında konuşacağız da. Yoğunluk olarak 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar İki Büyük Dünya Savaşı'nın yaşandığı dönemi ve Kaddafi dönemini inşallah dilimiz döndüğünce, vaktimiz müsaade ettiğince konuşmaya gayret edeceğiz kıymetli hocamla. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba İbrahim Bey. Ben de buradan dinleyicilerimizi en kalbi duygularıyla selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Dilerseniz geçen programı takip edememiş dinleyicilerimiz için kısa bir özet mahiyetinde geçen haftayı özetleyerek başlayalım.
Geçen hafta aslında biraz 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başlarını konuşmuştuk. Özellikle burada Libya'da Senussi tarikatının, hatta Senussi hareketi daha demek daha doğru. Bunun bölgedeki etkisini konuşmuştuk. Osmanlı'nın hatta Abdülhamit dönemindeki Libya'daki hakimiyetinin güney daha çöl alanlarına doğru genişlemesinde bu tarikatın rolünü konuşmuştuk. Ve bu hareketin aslında sadece dini boyutu olmadığını, sosyal, içtimai, siyasi yönlerinin de olduğunu, hatta bir Kuzey Afrika modeli olduğunu söylemiştik. Daha sonra bir diğer başlığımız Trablusgarp Savaşı'ydı. Ama bu savaşın öncesinde Jön Türklerin orada bulunduğunu, kimisine sürgün gittiğini, kimisinin orada yerel mecralarda, belediyelerde vesaire çalışıyor ve vazifeli olduğunu söylemiştik. Ama Enver Paşa, Mustafa Kemal gibi subayların da gitmesiyle Trablusgarp Savaşı'nda oradaki işgale karşı Senussi tarikatıyla birlikte bir organize iş çıkardıklarını söylemiştik. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Libya'dan gelen milletvekillerinin hala mecliste görev almaya devam ettiğini söyledik ve milli mücadele yıllarında bile Senussi Şeyhi Ahmet Senussi'nin Anadolu'da olduğunu ve özellikle Kürtler ve Araplar arasında gönül kazanma göreviyle vazifelendirildiğini ifade etmiştik. Ve Şeyh Ahmet Senussi Bursa'da ailesiyle ikamet ediyordu. Daha sonra Yemen'e kadar farklı coğrafyalara gitmişti. Genel itibariyle milli mücadele döneminin sonuna kadar getirmiştik. Evet. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah hocam. Aslında geçen program bir anlamda Libya'da ne işimiz var sorusunun da cevabı niteliğinde bir programdı. Yine bu programımızda inşallah Libya ile olan münasebetlerimizin artık Birinci Dünya Savaşı sonraki dönemine değineceğiz. Libya'daki hocam, bağımsızlık mücadelesi denilince akla gelen en önemli isim kuşkusuz Ömer Muhtar. Ömer Muhtar'ın Libya için önemi neydi?
Şimdi bir önceki hafta konuşurken Senussi hareketinin bir defa anti-emperyalist bir karakteri olduğunu çok net bir şekilde vurgulamıştık. Yani bu 20. yüzyılın ortalarında 1950'lerde 60'lardaki o Arap milliyetçiliği döneminde bile çok vurgulu bir şekilde bu Senussi tarikatının öne çıkartıldığını ifade etmiştik. Ama Trablusgarp Savaşı'yla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki en son kara parçasını kaybetmiş olsa bile aslında bu coğrafyadaki direniş sona ermiş olmuyor. Hatırlarsanız Trablusgarp Savaşı'nda bile şunu söylemiştik. İtalyanlar kıyı şeridine sıkışmış durumdaydı. Yani gemilerinin bombardıman menzilinde ancak kalabilmişlerdi. Yani güneye doğru, içlere doğru çok ilerleyememişti. Dolayısıyla hatta şunu da söyleyelim. Senussi tarikatının daha yoğun olduğu alanlar aslında Bedevilerin olduğu alanlarda. Libya'nın böyle çok karışık bir aşiret yapısı var. Dolayısıyla böyle bir hareket mücadelesini devam ettiriyor. Ve belki de bunun en sembolik ismi Çöl Aslanı lakabıyla hatırladığımız Ömer Muhtar'dır. Hı hı. Mustafa Akkad'ın da senaryosuyla sinemaya, beyaz perdeye de uyarlanmıştı. Anthony Quinn oynamıştı. Ama bu mücadelede de biz neyi görüyoruz? Ömer Muhtar'ın aslında vakur bir şekilde sömürgecilere karşı verdiği mücadeleyi görüyoruz. Direnişin sembolü olduğunu görüyoruz. Ve idam edilirken bile, 1931 yılında idam edilirken bile ya kazanacağız ya öleceğiz diyor. Yani kaybetmek gibi bir seçeneğimiz yok bizim. Evet. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız diyor İtalyanlara. Ve şu cümlesi de çok önemli. Bana gelince diyor, ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım diyor. Evet, bugün bizler Ömer Muhtar ismini anıyoruz. İnsanlar çocuklarına bu isimlerini veriyor. Birçok yerde büstü var. Hatta Libya'da paraların üzerinde Ömer Muhtar resmi vardı. Hala var mı bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla Ömer Muhtar evet çok uzun yıllar daha yaşayacak. Ama onun idamına neden olan İtalyan komutanlar kimsenin yad ettiği, hatırladığı isimler değil. Dolayısıyla direniş burada Trablusgarp Savaşı ile bitmiyor. Libya'nın İtalyanlar tarafından işgaliyle bitmiyor. Aslında burada şunu görüyoruz. İtalya buradaki nüfuzunu, etkisini artırabilmek için on binlerce İtalyan köylüsünü Trablus'a ve Bingazi'ye yerleştirecek. 1939 yılında Libya'nın İtalyan ana vatan topraklarının bir parçası olduğunu ilan edecek. On binlerce Libyalı katledilecek. Bir o kadarı çöllerde toplama kamplarında toplanacak. Buradaki en önemli dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'nın yenilenler arasında yer alması. Hı hı. Ve dolayısıyla Libya'dan da çıkmak zorunda kalmasıyla sonuçlanacak. O yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir sayfa açılıyor diyebiliriz Libya için.
Eyvallah. İfade buyurduğunuz gibi haklı davaları kahramanca savunan kişilerin isimleri kıyamete kadar yaşayacak ama zulmeden, evet, insanları katleden, haksızlık yapan, hakka hukuka riayet etmeyen kişilerin, zalimlerin isimleri de bir süre sonra unutulmaya yüz tutacak. Ömer Muhtar böyle bir isimdi. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi.
Öyle.
Dolayısıyla Libya deyince akla direkt olarak Ömer Muhtar geliyor hocam. Peki 2. Dünya Savaşı dönemi ve sonrası için Libya'yı konuşacak olursak, evet, neler söyleyebiliriz?
Şimdi iki dünya savaşı arasında biz bir defa böyle faşist rejimlerin ya da tek parti iktidarlarının özellikle yaygın bir şekilde o dönemin popüler hareketleri olduğunu görüyorsunuz. İşte Almanya'da Hitler gibi, İtalya'da Mussolini gibi. Ama sonuçta İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da yenilenler arasındaydı. Bu Libya için ciddi bir değişimi beraberinde getirecek. Çünkü Libya'daki İtalyan halkı, göçmenler buradan ayrılmak zorunda kalacak. Ve aslında tam da bu 1940'lı yıllardan itibaren Libya'ya kim hakim olacak sorusu gündeme geliyor. Birleşmiş Milletler'de bunun tartışmaları yapılacak. Ve artık yavaş yavaş 1. Dünya Savaşı'nın galipleri Libya'da nüfuz alanlarını oluşturmaya çalışacaklar. Bir geçiş süreci var aslında. Yani 1951 yılında Libya tam anlamıyla bağımsız olacak. Hatta Birleşmiş Milletler aracılığıyla bağımsızlığına kavuşan ilk ülke olarak genellikle kabul edilir Libya. Ama bu resmi olarak bağımsız olmasından önce bile bu Senussi hareketinin işte siyasi yönlerini de burada görüyoruz. Şeyh İdris Senussi mesela burada bir geçici hükümet kuracak. Ve Senussi hükümeti Türkiye'den bürokratlar isteyecekler. Bu aslında bize Türkiye ve Libya ilişkilerinin ne kadar yakın olduğunu da bugünkü sohbetimizde göreceğiz. Geçen hafta çok kısa bahsetmiştik. Belki hatırlanması gereken en önemli isim Sadullah Koloğlu. 2-3 hafta kadar önce kul oğullarından bahsettik. Yenişehirlerin halkla evlenmesiyle, oradaki halkla necz olmasıyla beraber Kuloğlu ifadesi ortaya çıkmıştı. Sadullah Koloğlu da Libya'da doğmuş ama daha sonra Anadolu'da hizmet etmiş bir bürokrat. Kaymakamlık yapmış, valilik yapmış Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde. Aslında profil olarak tam bir cumhuriyet bürokratı. Modernleşmeci yönleri var, şapka vesaire giyiyor böyle. Ama Libya'daki bu hükümet kurma çalışmaları başlayınca bu Senussi Şeyhi, Şeyh İdris Türkiye'den destek isteyecek ve Sadullah Koloğlu'nun buraya 3 yıllığına gönderildiğini, pardon 3 yıl diyorum, 3 yıl sadece başbakanlık yapıyor. Yani orada hükümet kurmada ve hükümetin içerisinde farklı görevler alacak. 1949 ve 52 yılları arasında, yani tam da Libya'nın bağımsızlığını kazandığı bir yılı da içerecek şekilde 3 yıl orada başbakanlık yapıyor. Tabii bir yandan da şunu da yani değerlendirmek lazım. Fotoğrafı biraz daha geniş açıdan bakarsak 1950'li ve 60'lı yıllar tam anlamıyla dekolonizasyon süreci. Yani sömürgelerin yavaş yavaş bağımsızlıklarını kazandığı ve sömürgeci devletlerin kontrolünden yavaş yavaş çıktıkları bir dönem. İşte Libya'da 2. Dünya Savaşı sebebiyle İtalyan nüfuz alanından yavaş yavaş çıkacak. 51 yılında bağımsız olacak ve Şeyh İdris Senussi Libya'nın kralı olacak. O zaman krallıkla yönetilen bir devlet. Ve bu noktada Senussi hareketinin aslında hem hükümet kurulması hem Libya'nın bağımsız olmasındaki rolünü de bir anlamda görmüş oluyoruz. Ve bu süreçte yavaş yavaş Libya bir yandan Arap dünyasının, bir yandan da Afrika kıtasının bir parçası olmaya başlayacak. İngiliz ve Amerikan üsleri, askeri üsleri açılacak ve Libya bu süreçte oldukça tükenecek aslında ekonomik olarak. Ve bu noktada batılı devletlerin ekonomik yardımlarıyla ancak döndürülebilen bir ülkeye dönüşecek maalesef. Çünkü bu dönemlerde henüz petrol yok. Petrolün Libya için bir ifade, bir anlam ifade etmiyor. Ancak 1959'da Sirte şehrinde ilk defa petrol bulununca ülkenin stratejik konumu yükselecek ve bu tarihten sonra önemli bir kalkınma sürecine girecek. Ama süreçte tekrar etmiş olayım, Arap Birliği'ne üye olacak. Hatta Kaddafi döneminde de Afrika Birliği içinde Libya bir vurgu yapacak. Bunları özellikle 60'lı yıllarda daha yoğun bir şekilde görüyoruz.
Hocam, 2. Dünya Savaşı yıllarında, yani Adolf Hitler'in Avrupa'yı kasıp kavurduğu, Rusya'nın sınırları içerisine kadar girdiği bir ortamda, öyle zannediyorum ki Libya'da hani bu emperyalizmin sürecinden etkilenme anlamında biraz daha rahat duruma gelmiş olması lazım. Çünkü Avrupa kendi iç işleriyle uğraşıyordu. Bu süreçte Libya'nın biraz daha toparlandığını veya toparlanma sürecine girdiğini söyleyebilir miyiz?
Yani şöyle söyleyelim, Libya 2. Dünya Savaşı'nın merkez topraklarından bir tanesi değildi. Yani 2. Dünya Savaşı daha çok Avrupa merkezli bir savaş oldu. Evet, Uzak Doğu'da Japonya vesaire kısımları da vardı. Tam anlamıyla bir dünya savaşıydı ama Libya'da önemli, ne diyelim, tarafların önemli bir çarpışması olduğunu görmüyoruz. Bu anlamda süreç bir anlamda Libya'nın lehine gelişen bir durumdu. İtalya'nın da yenilenler arasında olması tabii ki Libya lehine bu süreci kolaylaştırdı diyelim. Ve bağımsız bir ülke olarak kendini ilan etti. ve 50'li 60'lı yıllardan sonra da hızlı bir şekilde bir kalkınma sürecini başlatacaklar.
Peki Sadullah Kolaoğlu'nun başbakan olarak atanması Libya-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir çerçeve, bir zemin hazırladı denilebilir mi?
Kesinlikle. Yani Sadullah Kolaoğlu bir defa Libya'da doğmuş birisi. Arapçayı bilen birisi. Hatta oğlu Orhan Kolaoğlu var. Yakın zamanda rahmeti rahmana kavuştu.
Evet.
Bir gazeteci, bir tarihçiydi. Hoş sohbet bir insandı. Çeşitli kitapları var. Bu kitaplardan bir tanesi de Arap Kaymakam isimli bir kitap. Aslında babası Sadullah Bey'i tarif eden, onun lakabı Arap Kaymakam. Dolayısıyla kaymakamlık görevi yapmış ama Libya'da doğmuş. Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerde çok ciddi bir köprü olmuş bir isim. Ben açıkçası Türkiye-Libya ilişkilerini değerlendirdiğimizde, 20. yüzyılda değerlendirdiğimizde belki en kritik iki dönüm noktası bir bu 49-52 yıllar arasında Sadullah Kolaoğlu'nun Libya'da başbakanlık yapması, bunu önemsiyorum. Bir de belki birazdan konuşacağız. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Libya'nın Türkiye'ye vermiş olduğu destek. Yani orada da çok ciddi bir destek var. Hatta koşulsuz bir destek var. Bu da Türk ve Libya halkları arasında, ülkeleri arasındaki o yakın ilişkiyi göstermesi bakımından oldukça önemli diye düşünüyorum ben.
Eyvallah. Peki gelelim Libya'nın yakın dönem siyasi tarihi içerisinde çok önemli yeri olan başka bir isme, Muammer Kaddafi'ye. Muammer Kaddafi'ye geçiş nasıl oldu hocam?
Muammer Kaddafi belki çoğumuzun zihninde böyle ilk etapta olumsuz çağrışımlar yapan bir lider. Ama maalesef gelinen noktada şu anda Kaddafi'yi arayacak durumdayız neredeyse. Bu da tarihin bir cilvesi diyelim. Şimdi Libya'da bir krallıktan bahsetmiştik ve Senussi hareketinin bu hükümetin kurulmasında, bağımsızlık sürecinde önemli bir rolünden bahsettik. 1969 yılında Libya kralı Şeyh İdris Senussi Türkiye'deyken genç subaylar bir darbe yapacak. Yani kralın Türkiye'de olması da ilginç. Ama bu genç subaylar arasında Albay Kaddafi var. Ve Albay aslında düşük rütbeli ne diyelim ya da orta rütbeli askerlerin, subayların yapmış olduğu bir darbe diyebiliriz belki buna. Bizdeki 60 darbesine biraz benziyor. Ve darbe İhtilal Konseyi'nin başkanı da Albay Kaddafi. Dolayısıyla 1969'dan Kaddafi'nin öldüğü 2011 yılına kadar 42 yıllık bir döneme Muammer Kaddafi damgasını vuracak.
Evet.
Çok önemli bir isim olacak. Bu noktada da aslında Libya'yı parlatan, yıldızını yükselten kişi olarak görmek de mümkün aslında Kaddafi'ye. Çünkü az önce şunu ifade ettim. 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda ülke ancak batılı devletlerden alınan, işte askeri üs verme karşılığında alınan yardımlarla dönüyor. Ciddi bir gelir yok ama Kaddafi dönemi gerçekten ciddi bir kalkınmayı içerecek. Birazdan detaylarını vereceğim. O yüzden bir diktatör müydü, değil miydi? Bunlar ayrı soru ama bir ülke olarak Libya halkının ve ülkesinin kalkınmasında önemli katkıları olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
Evet. Hocam şimdi çok özür dilerim. Evet. Yani Kaddafi'nin kişiliği, daha sonra Kaddafi döneminde yaşanan gelişmeler, bunları programımızın ikinci bölümüne bırakalım ama birazdan araya gideceğiz. Evet. Araya gitmeden şunu sormak istiyorum. Siz de hani diktatör müydü değil miydi tartışmak gerekir dediniz. Sonuç olarak Orta Doğu coğrafyasında tek adam rejimlerinin bulunduğu bir dönemde ülke yöneten ve işte genel itibariyle baktığınızda ülkesini ifade buyurduğunuz gibi kalkındıran bir devlet başkanından söz ediyoruz. Tabii kişilik problemi falan ayrıca tartışılır ama sonuç olarak topraklarına faydalı olmuş ve kendisi gittikten sonra da ülkesinin darmadağın olduğu bir liderden bahsediyoruz değil mi? Aslında biraz böyle bakmak lazım.
Kesinlikle. Yani bir daha geniş perspektiften alırsak, oryantalistlerin, müsteşriklerin ya da bazı sosyal bilimcilerin bir ne diyelim doğu toplumlarına yapıştırdıkları bir yafta var. Yani sultanizm diyor kimileri. Kimileri işte doğu toplumları ancak diktatörlük rejimleriyle yönetilebilir tarzında ne diyelim iddialar var. Böyle teoriler var. Şimdi aslında batıdaki birçok ne diyelim bugün Amerika'da bile yapılan birçok uygulamanın çok da özgürlükçü olmadığını bugün bile görüyoruz aslında. İşte Trump kalkıyor sosyal medyayı yasaklayacağım diyor, şöyle diyor. Yani adam her türlü kararı tek başına alabiliyor. Dolayısıyla bunlar tamamen çok görece yorumlar diye düşünüyorum. Ama Gaddafi kendini daha çok rehber diye tarif ediyor. Özellikle 1970'li yıllardan sonra diktatör değil, rehber olarak ifade edecek. Belki de ülkenin önünü açtığını düşündüğü için. Tabii ki ne diyelim Libya'daki ortamın Gaddafi döneminde özgürlükçü, demokratik bir ortam olduğunu söylemiyoruz. Böyle bir kanaatimiz yok. Yani siyasi olarak ülkede muhalefete izin verilmediğini vesaire biliyoruz. Darbeyle iktidara geldiğini biliyoruz. Ama sonuç itibariyle ekonomik olarak çok ciddi bir kalkınma söz konusu olacak. Tabii ki petrolün bunda önemli bir rolü olacak. Ama bugün eğer gelinen noktada Kaddafi dahi arayacak bir durumdaysa Libyalı insanlar, bu gerçekten üzücü bir durum diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Bir virgül koyarım isterseniz ardından sohbetimize devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce 20. yüzyıl Libya'sını konuşmaya başlamıştık. Ve en son Muammer Kaddafi dönemini konuşmuştuk. Oraya devam edeceğiz. Hocam Muammer Kaddafi'nin kendine örnek aldığı kişi Cemal Abdülnasır'dır. Doğru mudur?
Evet, özellikle gençlik yıllarında çok ciddi bir ne diyelim model olarak görüyor kendisine Cemal Abdülnasır'ı. Tabii aralarındaki yaş farkını şu an hesaplayamayacağım ama şöyle düşünüyorum. Cemal Abdülnasır 1952'de aynı genç subaylar devrimiyle Mısır'da iktidara gelmişti. Benzerlikler var aslında. İkisi de bir darbeci, ikisi de genç subaylar hareketinin sonunda siyasete giriyorlar. İkisi de kralı deviriyor. Yani Libya'da Şeyh Senussi'yi deviriyor. Öbür tarafta Kral Faruk'u deviriyor. O da Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen Mısır'da bir yöneticiydi. Evet. Ama Kaddafi için Cemal Abdülnasır'ı model yapan şey belki de 1950'li yıllardan sonra ve 60'lı yılların başında Arap milliyetçiliği idi. Yani Pan-Arabizm denen böyle dünya çapında bir Arap rüzgarının estiği bir dönem söz konusuydu. Ve bu noktada hatta Mısır bir ara bağlantısızlar hareketiyle de ilişkiye geçecek. Yani Hindistan'da Nehru'yla, Çekoslovakya'da Tito'yla vesaire bu İki kutuplu dünya arasında Rusya ya da Amerika arasında değil bir bağlantısızlar hareketine bile yer alacak. Onun içerisinde yer alacak. Dolayısıyla hele bir de İsrail'e karşı söylemi buna eklendiğinde Cemal Abdülnasır Arap dünyasında büyük kitleleri arkasından koşturabilmiş karizmatik liderlerden bir tanesiydi şüphesiz. Evet. O yüzden Kaddafi için de çok ciddi bir rol modeldi. Ama bunun daha çok gençlik yıllarında olduğunu söyleyebiliriz. Niye? Çünkü Kaddafi 69'da devrim yapıyor. Cemal Abdülnasır ise 70 yılında ölüyor. Dolayısıyla rol modeli çok kısa bir süre sonra kaybettiğinde aslında yavaş yavaş Kaddafi kendi rolünü, kendi rotasını daha düzgün bir ifadeyle söylemek gerekirse kendi rotasını çizecek ve nevi şahsına münhasır bir lider olarak Libya'dan kendisini gösterecek.
Evet hocam. Yani tabii kralı devirmesi Cemal Abdülnasır için de aynı şey söz konusu. Kadafi için de bu söyleyeceğim şey söz konusu. Afrikalı liderler için galiba biraz hani hocam vazgeçilmez bir şeymiş gibi görünüyor. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Artık sanki maalesef Afrika'da darbe yapmak bir gelenek haline gelmiş. İşte en son Kadafi'nin kendisine de darbe yapıldı. Keza Mısır'da yine bir darbe gerçekleşti. Daha sonra darbenin üzerine seçimle iktidara gelen Muhammed Mursi de darbeye maruz kaldı. İlginç bir coğrafya hocam Afrika. Yani kuzeyinde de güneyinde de ortasında da darbelerin egemen olduğu ve yönetimlerin bu şekilde belirlendiği enteresan bir coğrafya.
Şunun da altını çizmek lazım İbrahim Bey. Yani darbe ile ya da darbe geleneği ile Doğu toplumları, Arap toplumlarını aynı denklemde tutmak çok ya da özdeşleştirmek doğru değil.
Evet.
Niye diyeceksiniz? İşte birazdan bahsedeceğiz. Kaddafi'ye karşı da darbe girişimi olacak. Nasıl ki Mursi'ye karşı bir girişim olduğu gibi Mısır'da bunları tetikleyenler de CIA olacak. Amerika Tabii. Birleşik Devletleri olacak. Bugün Türkiye'de dahil olmak üzere Venezuela'dan tutun da dünyanın birçok yerinde İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok darbeye karıştığını hepimiz biliyoruz.
Tabii tabii.
Dolayısıyla görünürde demokrasi ne diyelim şampiyonluğu yapan birçok ülke aslında Orta Doğu'da daha çok darbelerle ne diyelim kendi kuklalarını bir şekilde destekliyorlar. Bunun da altını çizmemiz lazım.
Tabii hocam küresel emperyalizm maalesef böyle bir şey. Geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Emperyalist güçler bu coğrafyalarda maalesef bir yandan birilerini iktidara getirirken diğer taraftan da yeri ve zamanı geldiğinde onu iktidardan düşürecek başka bir gücü destekleyerek bir yandan bunlara silah satarak bir yandan işte onların elindeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyarak kendi hayatlarını, kendi iktidarlarını idame ettiriyorlar. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de inşallah özellikle Afrika ve Orta Doğu'da darbe geleneğinin tırnak içerisinde çok fazla hakimiyet kurmayacağını ancak temenni edebiliyoruz hocam. Peki Kaddafi dönemini işte bir darbe ile iktidara geldiğini ifade ettiniz Kaddafi'nin de. Yönetim usulünü değerlendirdiğimizde nasıl bir yönetici profiliyle karşı karşıyayız hocam? Diğer ülkelerle ilişkilerini düşünerek yanıtlamanızı rica ediyorum bu soruyu.
Şimdi tabii Kaddafi'nin iç siyasette yapmış olduğu gelişmeler büyük oranda aslında petrolle alakalı. Yani o kalkınmaya imkan verecek kaynak büyük oranda petrolden elde edilen gelir. 1959'da Sirte'de önce petrol bulunacak. Daha sonra güneyde farklı şehirlerde de petrol çıkartıldığını biliyoruz. Ve Libya bugün bile önemli bir petrol üreticisi. Dünyada petrol üretiminde ilk 10 sırada diye biliyorum. Ve kaliteli bir petrol üretimi yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla Kaddafi 1969'dan sonra iktidara geldikten sonra hızlı bir şekilde bu petrol gelirlerini ciddi yatırımlara dönüştürecek. Yani eğitim sektöründen tutun da ekonomide önemli yatırımlar yapacak. Ve yani birçok yerde şunu görüyorsunuz. İşte okuyan öğrencilere, yurt dışına giden öğrencilere destekler verecek, burslar verecek. Ailelerin her birine işte belli ne diyelim miktarda yardımlar yapılacak. Elektrik, su, doğalgaz, eğitim, sağlık hizmetlerinin bedava olduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Hatta bazı kaynaklarda vergi almayan ülke, yani işte arabadan vergi almıyor ya da borcu olmayan ülke, IMF'ye borcu olmayan bir ülke düşünün yani Libya 1970'lerde, 80'lerde. Dolayısıyla hem bir anlamda Batı'nın o emperyal uluslararası kuruluşlarına bir bağımlılığı söz konusu değil ve bir taraftan Batı kapitalizmine meydan okurken diğer taraftan o Sovyet blokuna ya da sosyalist rejimlere de aslında bağlı olmadığını gösteriyor. Kendi üslubunca aslında bu yayınladığı bir kitap var. Yeşil Kitap diye bilinen bir kitap. O kitapta aslında bir çeşit üçüncü yol diyebileceğimiz Muammer Kaddafi ne kapitalizm ne sosyalizm tarzında bir ne diyelim metodu benimseyecek.
Yani kendisi. Sadece kendi ülkesinde uygulayacağı bir siyaset tarzından bahsediyoruz değil mi? Yeşil kitapta ortaya konulan felsefenin.
Aynen öyle. Yani bugün bazı Orta Asya ülkelerinde de bu tür ne diyelim devlet başkanlarının yazdığı kitaplar vardı. Türkmenistan'da vesaire. Hı hı. Aslında bu belki de o ülkeye özgü bir modeli göstermesi bakımından önemli. Bir de bu anlamda yani kapitalist dünyanın bir parçası olmayacağını, Marksist sisteme de aslında mesafeli olduğunu, her ne kadar 70'li yıllardan sonra Sovyetler Birliği ile işbirlikleri olsa da aslında sosyalist bir yaklaşımı daha zayıf diye söyleyebiliriz.
Evet.
Ve bu petrol gelirlerinden elde ettiği gelirler yükseldikçe, arttıkça aslında yavaş yavaş Libya içerisindeki işte askeri üsleri de kapatacak. İngiliz üslerini vesaire. Tabii. Ya da Libya'da yaşayan işte İtalyanları, Yahudileri göçe zorlayacak. Dolayısıyla Batı dünyasıyla ilişkileri biraz daha mesafeli olacak diyebiliriz bu noktada. Ve petrol krizi belki de Libya'ya çok ciddi imkanlar sağlayacak. Önünü açan önemli bir dönüm olacak. O da şöyle ki, biliyorsunuz 1973 yılında çok ciddi bir petrol krizi oldu.
Hı hı.
Ve bu Arap-İsrail savaşlarından kaynaklandı. Ve 1973'teki Arap-İsrail savaşında ilk defa petrol bir stratejik silah olarak kullanıldı. Ve petrol üreten ülkeler petrol fiyatlarını yaklaşık olarak 4 kat artırmak suretiyle Batı dünyası çok ciddi bir şoka girdi diyebiliriz. Hı hı. Bu da Libya'nın petrol üretimini daha önemli hale getirdi. Libya Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya lojistik olarak daha yakın bir yerde. Dolayısıyla petrol gelirleri ciddi anlamda artacak. Ama IMF'ye, Dünya Bankası'na hiçbir borcu olmayan Afrika'da, Afrika Birliği'ne hatta bir dönem başkanlığı yapacak. Ama diğer taraftan da Arap dünyasının önemli ülkelerinden bir tanesi haline gelecek diyebiliriz.
Evet, hep konuştuğumuz bir husus var. Ekonomik olarak güçlü olan devlet siyaseten de güçlü oluyor. Bu yani Libya'da petrol ortaya çıkması ve bunun getirdiği zenginlik Libya'nın ve Kaddafi'nin uluslararası arenada da ciddi anlamda söz sahibi olmasını sağladı bir anlamda. Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler toplantısıydı galiba. Kaddafi kürsüde konuşurken elindeki notları arkasında bulunan şeye doğru fırlatarak kürsüden inmişti mesela. Hani ona bu hareketleri yaptıran şey bir anlamda da az önce ifade buyurduğunuz gibi o bağımsızlık meselesiydi hocam.
Tabii. Şimdi bir doğal kaynaklar meselesi çok önemli. Hı hı. Libya örneğini az önce anlatmaya çalıştım ama mesela daha yakın zamandaki bir örnek Katar'dır. Katar son 10-20 yılda çok ciddi bir sıçrama yaptı.
Evet.
Bu da işte Katar'ın civarındaki denizlerde doğalgaz rezervlerinin bulunmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla bizim de yakın zamanda Karadeniz'de bulduğumuz rezerv ve daha artmasını beklediğimiz doğalgaz kaynakları da Türkiye'nin inşallah bir sıçrama yapması için bir imkan olacak diye düşünüyoruz. Şeye de vurgu yapacağım. Kaddafi'nin bu sizin söylediğiniz Birleşmiş Milletler'deki konuşması oldukça meşhur. Çünkü Kaddafi aslında Batı dünyasının ne diyelim çifte standartlarını, iki yüzlülüğünü orada çok net bir şekilde vurguluyor. Bu noktada Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür tarzındaki bir söylemi aslında benzerlik ifade ediyor. Erdoğan biraz daha belki yumuşak bunu ifade ediyor.
Evet.
Ama Kaddafi orada Arap ülkelerine çok ciddi anlamda sesleniyor. Yani adeta şu anda kelimeleri hatırlamıyorum ama şu tarzda cümleler sarf ediyor. yani Batı dünyası bizim dostumuz değildir. İşte işgal edilen topraklar bizlerin, Arapların toprağıdır. Araplar ve Müslümanlar birlik olmalıdır tarzında çok önemli bir konuşma yapıyor. Ama maalesef ne Afrika'da ne Arap dünyasında tam anlamıyla bir birliği sağlayamıyor. Ne kendisi ne de başkaları aracılığıyla böyle bir birlik sağlanamıyor.
Evet, bunun için çok mücadele ettiğini biliyorum hocam. Kaddafi'nin iktidarının en yoğun olduğu dönemlerde ben biraz daha yaşça küçüktüm. Çocukluk dönemine denk geliyordu. Fakat babam Libya'da 80'li yıllarda 1,5-2 yıl kadar çalıştı. Orada işçilik yaptı ve Kaddafi döneminde Libya'nın başkentinde bulundu. Oradaki yaşanan gelişmeleri, insanların devlete bakışını, devletin insanlara muamelesini de bizzat görmüş oldu. Bu vesileyle Libya'daki olan biteni de babam üzerinden takip etmiş oluyorduk. Yani Kaddafi Arap Birliği'ni kurmak için çok ciddi anlamda mücadele etti. Hatta Afrikalı olduğu, Afrika Birliği'ni kurmak için mücadele etti. Afrikalı olduğunu da ısrarla vurguluyordu. Yani her ne kadar Orta Doğu olarak tanımlanan coğrafyanın içerisindeki bir ülkenin lideri olsa da aslında Afrikalı olduğunu ısrarla söylüyordu.
Yani Afrika kimliği biraz daha ağır basıyordu diyebiliriz Kaddafi için.
Evet hocam. Peki,
söylediğiniz nokta önemli. Belki Türkiye-Libya ilişkileri bakımından da önemli. Yani tabii. 1980'li yıllarda Türkiye'den çok fazla müteahhit ve işçi Libya'ya gitti. Hı. Yani Libya o dönemde işte düşünün 73'teki petrol krizinden sonra çok ciddi anlamda geliri belki yani petrol fiyatı 4'e katlandı. Hı hı. Bu Libya'nın için çok ciddi bir imkan sağladı. Muhtemelen çok büyük projelere başlandı. Türk müteahhitleri de burada ciddi katkılar yaptı. Bunun bir başka versiyonunu belki 90'lı yılların başında, 80'lerin sonu 90'lı yılların başında Suudi Arabistan'a giden Türk işçileri vardı. Hı hı. Ama kronolojik olarak Libya daha önce İslam dünyası içerisinde eğer Almanya'yı vesaire saymazsak Türk işçilerinin, iş adamlarının yoğun bir şekilde gittiği bir coğrafyaydı Libya. Aynen sizin babanızın gitmiş olması gibi.
Evet. Hocam buradan Türkiye-Libya ilişkilerine geçecek olursak mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nda Muammer Kaddafi'nin verdiği bir destek var değil mi? Biraz bunları açabilir miyiz?
Evet, evet. Ve bu Türkiye'nin de asla unutmadığı bir destektir. Hı hı. Demin de ifade etmeye çalıştım. Belki bir Sadullah Koloğlu 1949-52 arası bir de Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki bu destek Türk-Libya ilişkileri bakımından ben kendim düşündüğümde önemli dönüm noktaları olarak görüyorum bunları. Birincisi 1974 yılında Türkiye'de bir koalisyon var. Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit birlikte koalisyonu yönetiyorlar. Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'yla bir askeri harekatla Kıbrıs'ın kuzey tarafını aldığını görüyoruz. Oradaki Yunan mezalimini sona erdirmek adına yapılmış bir barış harekatıydı bu. Hı-hı. Ama sonuçta ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri bir ambargo başlattı ve 70'li yıllar Türkiye'nin de ekonomik olarak çok iyi olduğu dönemler değildi. Bu noktada ambargoyu delen, bozan Libya çok önemli bir rol oynadı. Kısa sürede uçaklarla çok ciddi sayıda askeri ekipman ve malzemenin ücretsiz gönderildiğini biliyoruz. Yani Türkiye o dönem hatıratları ya da bürokratlarını dinleyip okuma fırsatı olursa şunu görüyorsunuz. İşte Mısır gibi, Irak gibi, İran gibi farklı ülkelerden Türkiye askeri destek talebinde bulunacak. İşte İran Türkiye'yi oyalamaya kalkacak. Irak bizde bu istediğiniz ekipman vesaire yok diyecek. Ama Libya'da var diyecek Irak'taki bürokratlar. Türkiye bunun üzerine Libya ile iletişime geçtiğinde Libya gerçekten o dönemde Kaddafi neredeyse açık çek vererek çok ciddi anlamda bir destekte bulunacak. Çoğu zaman işte Türkiye'nin uçaklarının ihtiyaç duyduğu ekipmanların Libya'dan sağlandığı yönünde ne diyelim, rivayetleri duyarız, okuruz. Bu dönemde ilginç bir şekilde aslında hükümetteki ne diyelim, dönemin sol partisi, yani Bülent Ecevit gibi, Deniz Baykal gibi isimlerin aslında Libya ile ziyarette ön plana çıktığını görüyoruz. Ben mesela bu programdan önce internette kısa bir baktığımda Ecevit'in Kaddafi ile bir çadırda bir fotoğrafını gördüm. Biz daha çok Erbakan'ın bu 2000'li yılların başındaydı herhalde.
90'ların sonu.
97 herhalde muhtemelen senesi olabilir. Orada iktidardayken bir işte çadır diplomasisi denen ve daha çok eleştirilen fotoğrafı hatırlıyoruz ama Bülent Ecevit'in de Kaddafi ile bir çadırda fotoğrafı var. Ya da Deniz Baykal'ın ziyareti söz konusu. Bakın burada Libya, belki bir benzetme daha yapacağım. Bugünlerde Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir çatışma söz konusu. Türkiye nasıl buna destek veriyor? Ne diyor? Azerbaycan nasıl isterse biz o şekilde destek vereceğiz diyor. Aynı bu dönemde de Libya bir gönderdiği ekipmanlar için ücret talep etmiyor. Ne kadar isterseniz alabilirsiniz diyor. İki, Kaddafi bizzat Deniz Baykal'a şunu soruyor. Neden Kıbrıs'ın tamamını almadınız diyor. Yani bu kadar konuşuyor. Ve hatta Libya'daki gazetelerde bu yardım paketlerini paketlerinin uçağa taşınmasında Kaddafi'nin kendisi bizzat çalışıyor. Sırtında bazı malzemeleri taşıyarak, uçağa kadar taşıyarak aslında bir mesaj da veriyor. Yani bu o kadar açık bir destektir ki, açık bir çektir ki. Çünkü Kaddafi Türkiye'nin o anlamda Batı dünyasıyla Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde mücadele verdiğini düşünüyordu. Ve bu noktada da bir önemli güç olarak Afrika'nın kuzeyinde bunun bir parçası olmayı arzu ediyordu. Deniz Baykal'a harekatın detaylarını anlattırıyor. Hatta ordunun ileri gelenlerine Deniz Baykal bir briefing vermesini istiyor Deniz Baykal'ın. Orada Baykal'ın tepkisi şey oluyor. Yani sınırlı bir süre için geldik, uçağımızı kaçırırız falan deyince adam diyor ki benim özel uçağımla sizi gönderirim diyor. Yani bu noktada bu gerçekten hatırlanması gereken önemli bir yardım diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Ve Türk Libya ilişkilerinde Kıbrıs harekatındaki bu destek unutulmamalı diye düşünüyorum ben şahsen.
Eyvallah hocam. Şimdi programımızın sonuna geldik ama bununla ilgili son bir şey söylemek isterim ben de. Aslında hani işte Necmettin Erbakan merhum Libya'ya görüşmeye gitti. Bu Türk müteahhitlerin parasını alındı alınamadı meselesini çözmek için öncelikli olarak gitti ve çadırda ağırlandı. Sanki şöyle bir imaj oluşturulmuştu. Yani Libya Devlet Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı çadır gibi bir yerde ağırlıyor. Diplomatik nezaketsizlik ve diplomatik krize sebep olacak bir hareket bu gibi bir imaj oluşturulmuştu. Halbuki Kaddafi Avrupa'ya gittiğinde bile çadırda kalan bir adam yani. Bunu şey haline getirmiş artık. Bir yaşam biçimi haline getirmiş. Dolayısıyla hani o işte yani Erbakan'ı ayağına çağırdı. Erbakan'ı kameraların önünde bir sürü hakaret etti falan gibi iddiaların çoğu da aslında yanlı iddialardı hocam. İfade buyurduğunuz gibi Deniz Baykal'ı da çadırda ağırladı ve Türkiye'ye o dönemde hakikaten ciddi anlamda yardım yapmış bir devletli.
Yani birkaç sene önce İsrail'de böyle bir kriz olmuştu. Alçak sandalye oturtma vesaire gibi. Yani bu çadırda ağırlaması bir hakaret, bir diplomatik kriz vesaire değildi aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi. Oranın kendi gelenekleriyle, adetleriyle ilgili bir şey ve kendileri de zaten öyle bir ortamda yaşıyor ya da kabullerini yapıyorlar dediğiniz gibi.
Eyvallah hocam. Programımızın sonuna geldik. Aslında Kaddafi ile ilgili konuşacak çok şey var ama inşallah önümüzdeki haftada yapacağımız programda son gelişmeleri konuşmadan önce biraz daha Kaddafi konusunu konuşmaya devam edebiliriz. Çünkü anti-emperyalist bir ideolojinin de temsilcisi de aslında. Oraya da vurgu yapmak gerekir diye düşünüyorum.
Doğru. O zaman haftaya hem Arap Baharı bağlamında biraz konuşuruz ve daha sonra 2010'lu yıllardan sonra Kaddafi'nin ölümünden sonra bu Libya'da şu an var olan krizin nasıl geliştiğini ve Hafter'le Serraç arasındaki gelişmeleri özetleyerek devam ederiz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim.
Peki, ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah.
İnşallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Programımızda 20. yüzyıldan günümüze Libya meselesini masaya yatırdık. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve içinde bulunduğumuz durumu biraz analiz etmeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.